Kitabın adı Buddenbrooklar, Bir Ailenin Çöküşü. Yazarı Thomas Mann. 18. ayrım. 1848 yılı Ekim ayının ilk günüydü. Birkaç ince bulut parçası gökyüzünde ağır ağır kayıyordu. Ama yine de masmaviydi ve güneş pırıl pırıl parlıyordu. Eski gücü yoktu elbette. Doğa manzaralı tablolar odasındaki yüksek demir parmaklıklar arkasındaki soba çıtırdayarak yanıyordu. Sert bakışlı ve kumral bir kız olan küçük Clara pencerenin önündeki dikiş masasının başına oturmuş nakış işliyordu. Bayan konsülün yanında kanepede oturan Clotilde de aynı şekilde nakış işliyordu. Clotilde Buddenbrook evli olan kuzeni Tony'den daha büyük olmasa da 21'ine daha yeni basmıştı. Uzun suratında daha şimdiden keskin çizgiler oluşmaya başlamıştı. Donuk sarı saçlarıyla daha çok hiç evlenmemiş bir bayana benziyordu. Ama o bu halinden çok memnundu ve bu durumdan kurtulmak için de hiçbir şey yapmıyordu. Bütün kuşku ve umutları geride bırakmak için bir an önce yaşlanmak istiyordu belki de. Hiç parası olmadığı için kendisiyle evlenecek birinin çıkmayacağını biliyordu. Amcasının saygın kişiliği sayesinde yoksul kalmış seçkin aile kızlarına yardım amacıyla kurulmuş herhangi bir derneğin kasasından alacağı mütevazi bir gelirle küçük bir odada sürdüreceği yaşamını düşündükçe içi burkuluyordu. Kanepede yanı başında oturan bayan konsül ise iki mektup okuyordu. Tony, küçük Erika'nın büyüyüp geliştiğini yazıyordu. Christian da Londra'da geçirdiği günlerini ateşli ateşli anlatıyordu. Ama Mr. Richardson'un yanındaki işinden fazla söz etmiyordu. 45'ine yaklaşan bayan konsül, sarışın kadınların erkenden yaşlanma gibi bir talihsizlikleri olduğundan yakınıyordu. Kızıl saçlarına çok yakışan yumuşacık ve pürüzsüz teni, kullandığı bütün canlandırıcı kremlere rağmen son yıllarda donuklaşmış ve saçları acımasızca kırlaşmaya başlamıştı. Tanrı'ya şükür Paris ürünü birkaç kutu saç boyası sayesinde bunu şimdilik gizleyebiliyordu. Bayan konsül hiçbir zaman ak saçlı görünmemeye kesin kararlıydı. Kullandığı saç boyası günün birinde bir işe yaramaz olursa o zaman da gençlik yıllarındaki saçlarının renginde bir peruk takacaktı. Her zaman bakımlı olan saçlarının tepesine çevresi beyaz dantel işlemeli ipek bir fiyonk bağlamıştı. Bu ileride takacağı peruğa şimdiden alışmak demekti. İpekli elbisesi vücudunu geniş ve kabarık bir şekilde sarmıştı. Çan şeklindeki kabarık kollarının altına ince tela geçirilmişti. Kollarına taktığı altın bilezikler her zaman olduğu gibi yine şıngırdıyordu. Öğleden sonraydı ve saat 3'tü. Birden sokaktan bağırışmalar ve haykırış sesleri duyuldu. Tehditler savurarak ve ıslıklar çalarak yürüyen bir grup insanın ayak sesleri artarak yaklaşıyordu. Pencereden olanları seyreden Clara, "Anneciğim neler oluyor?" diye sordu. "Bütün herkes ne istiyorlar bunlar? Neden böylesine sevinçliler?" Elindeki mektupları bir kenara fırlatıp korkuyla yerinden kalkan ve pencereye koşan bayan konsül, "Aman tanrım, yoksa evet bu bir ihtilal, bir halk ayaklanması!" diye bağırdı. Huzursuzluk kentte bütün gün boyunca sürmüştü. Breitstrasse'de bu sabah manifaturacı Bentier'in vitrini atılan bir taşla kırılmıştı. Bay Bentier'in vitriniyle bu yüce politika arasında nasıl bir ilişki varsa. Bayan konsül titreyen sesiyle yemek salonunda takımları toplayan uşağı Anton'a "Orada mısın?" diye haykırdı. "Aşağıya in, evin kapısını kilitle, bütün kapıları kapat, bir halk ayaklanması." Anton, "Baş üstüne sayın bayan," dedi. "Ama bunu yapmama izin verecekler mi? Ne de olsa zengin bir ailenin uşağıyım. Şu üstümdeki hizmetçi üniformasını görürlerse." Clotilde elindeki nakış işini bırakmadan, "Bunlar kötü insanlar," dedi üzgün bir şekilde. Tam bu sırada konsul Buddenbrook sütünlü holden geçerek camlı kapıdan içeri girdi. Paltosu kolunda ve şapkası elindeydi. Bayan konsül korkuyla, "Jean, yoksa dışarıya mı çıkacaksın?" diye sordu. "Evet sevgilim, meclis toplantısına gitmem gerekiyor." "Ama halk ayaklanması, Jean, ihtilal?" "Ah, durum o kadar da ciddi değil Betsy'ciğim, kaygılanmana gerek yok. Tanrı'nın koruyucu elleri üzerimizde. Zaten az önce evimizin önünden geçip gittiler. Ben arka kapıdan çıkarım." "Jean, eğer beni seviyorsan kendini tehlikeye atıp bizleri burada meraktan bırakma. Tanrım, çok korkuyorum. Çok korkuyorum ben." "Sevgilim, yalvarırım sana. Ne olur boşuna korkup heyecanlanma. Bir grup genç insan bir araya gelmiş, belediye önünde ya da pazar yerinde biraz gösteri yapacaklar. Devlete çok çok birkaç pencere camına mal olur. Hepsi bu kadar." "Jean, nereye gideceksin?" "Meclise. Zaten çok da geç kaldım. İşten fırsat bulup kalkamadım. Böyle bir günde mecliste bulunmamak çok utanç verici olurdu. Babanın oraya gitmeyeceğini mi sanıyorsun? Hem de bu yaşında." "Öyleyse git Jean, Tanrı'ya emanet ol. Ama yine de çok dikkatli ol, rica ederim. Çok dikkatli ol. Babama da göz kulak ol. Başına bir şey gelecek olursa, kaygılanmana gerek yok sevgilim. Bayan konsül kocasının arkasından ne zaman dönersin diye seslendi. 4:30'da belki de 5'te. Duruma göre gündemde görüşülmesi gereken çok önemli konular var buna bağlı. Bayan konsül şaşkın bakışlarıyla odanın içinde bir ileri bir geri dolaşırken ''Ama ben çok korkuyorum, çok korkuyorum.'' diye tekrarladı. Kısım 3. Konsül Budenbrock hızlı adımlarla kocaman bahçesini boydan boya geçti. Bekerlerin maden ocağına doğru yürürken arkasından ayak sesleri duydu. Komisyoncu Goş uzun paltosuna sarılmış aynı şekilde meclis oturumuna gidiyordu. Uzun ve zarif eliyle tuttuğu cizvit tarikatı üyelerine özgü şapkasını sallarken öteki eliyle de büyük bir alçak gönüllülükle selam verdi. Kısık ve gergin bir sesle ''Bay konsül, saygılarımı sunuyorum.'' dedi. 40 yaşlarında bir bekar olan bu komisyoncu Sigismund Gosch, inatçı tavırlarına rağmen dünyanın en alçak gönüllü ve kalbi en temiz insanıydı. Güzel sanatlardan çok hoşlanıyordu ve ilginç bir düşünce yapısı vardı. Sinek kaydı tıraşlı yüzünde kemerli bir burnu, öne doğru fırlamış bir çenesi, keskin yüz hatları ve aşağıya doğru sarkık geniş bir ağzı vardı. İnce ve dar dudaklarını öfkeyle sıkı sıkı kapatırdı. Bütün çabası yabanıl, güzel ve şeytanca bir görüntü kazanmak, Mephisto ve Napolyon arasında yer alıp kötü, hain ve korkunç bir kişiliğe bürünmekti. Ve bunda da oldukça başarılı sayılırdı. Kırlaşmış saçlarını alnının üstüne doğru hem de ürkütücü bir biçimde taramıştı. Kambur olmadığına gerçekten üzülüyordu. Bu eski ticaret merkezinin kentin sakinleri arasında tuhaf ve sevimli bir görüntüsü vardı. Çok küçük ama sağlam ve mütevazi bir komisyoncu bürosu sahibi olduğu için ne de olsa bu kentin insanı sayılıyordu ama bu dar ve karanlık iş yerinde hemen her dilden yapıtlarla dolu büyük bir kitaplık vardı. 20 yaşından beri Lope de Vega'nın bütün dramlarını çevirdiği söyleniyordu. Bir keresinde bir amatör tiyatro topluluğunca sahneye konulan Schiller'in Don Carlos adlı yapıtında Domingo rolünü canlandırmıştı. Bu onun sanat yaşamının en yüksek noktasıydı. Ağzından bir gün bile tek bir kötü söz çıkmamıştı. İş görüşmelerinde bile zaman zaman söylemek zorunda kaldığı ''Seni alçak, seni itoğlu it, mezardaki atalarına lanet olsun'' gibi alışılagelmiş söylemleri ağzının içinde geveleyerek ve mimiklerle söylerdi. Bazı bakımlardan toprağı bol olsun bizim şair Jean-Jacques Hofsted'in ardılı ve mirasçısıydı. Ama ne var ki ondan daha kötümser ve birden heyecanlanıveren bir yapısı vardı. İhtiyar Johann Budenbrock'un geçen yüzyıldan tanıdığı bu dostunun neşeli ve coşkulu ruh halinden ona hiçbir şey bulaşmamıştı. Bir gün borsada oynarken satın aldığı her iki ya da üç kağıttan bir anda 6,5 taler kaybedince çok telaşlanmış ve bu olayı dramatize eden bir çeşit temsil bile vermişti. Waterloo Savaşı'nı kaybetmiş komutan gibi kendini bir bankın üzerine bırakıvermiş ve yumruğunu sıkarak alnına dayamıştı. Ve Tanrı'ya isyan ediyormuş gibi göz kapaklarını birkaç kez kaldırıp indirerek lanet olsun demişti. Şu ya da bu arazinin satışından elde ettiği küçük ama sağlam kazançlardan genelde hoşlanmadığından borsada uğradığı bu kayıp Tanrı'nın kendisi gibi bir düzenbaza verdiği bu ağır ceza onun için büyük bir zevk, etkisi haftalarca süren bir mutluluk kaynağı demekti. Bay Goş, başınıza gelenleri duyduk, çok üzüldük diyenlere hep şu yanıtı veriyordu. Ah benim sevgili dostum. Huma mon educato dal dolore riman sempre bambino. Acı çekerek eğitim görmeyen insan her zaman çocuk olarak kalır. Tabii ne demek istediğini hiç kimse anlamıyordu. Acaba Lope de Vega'dan bir alıntı mı yapıyordu? Ama bu Sigismund Gosch'un çok bilgili ve ilginç bir adam olduğuna kuşku yoktu. Bay Goş bastonuna dayanarak konsul Budenbrock'un yanında başı biraz öne eğik olarak caddeden yukarıya doğru yürürken ''Ne zamanlara kaldık?'' dedi. ''Fırtınalı ve heyecanlı günler yaşıyoruz.'' Konsül bunda çok haklısınız dedi. Heyecanlı günler yaşıyordu gerçekten. Bugünkü oturum çok gergin geçecek gibi görünüyor. Sınıf ayrımına dayalı seçim. Bay Goş ama bakın dinleyin beni diye devam etti sözlerine. Bütün gün sokaklardaydım. İsyancıları yakından izledim. Aralarında olağanüstü gençler vardı. Duydukları öfke ve heyecandan gözleri parlıyordu. Johann Budenbrock gülmeye başladı. Tanıdığım kadarıyla siz de onlar gibi düşünüyorsunuz sevgili dostum. Olup bitenlerden hoşlanmışa benziyorsunuz. Öyle değil mi? Bakın, söyleyeyim size. Bütün bunlar elbette çocukça şeyler. Bu insanların niyeti ne? Ne istiyor bunlar? Bir grup eğitimsiz genç insan, ellerine geçirdikleri fırsattan yararlanarak biraz gürültü koparmak istiyor. Elbette bunun böyle olmadığını ben de söyleyemem. O kasap çırağı Berke Meyer, Bay Bentiye'nin vitrinini kırdığında ben de oradaydım. Bir panter gibiydi. Baygoş son sözcüğünü dişlerini sıkarak söyledi ve daha sonra devam etti. Konunun yüce bir yanı olduğunu inkar edemem. Hiç değilse farklı bir yanı var. Günlük olayların dışında ve şiddet içeren bir şey, bir fırtına, vahşice bir şey. Bir gök gürlemesi gibi. Ah, halk hiçbir şeyin farkında değil, bundan eminim. Ama kalbim benim, bu kalbim onlarla birlikte. Birbirleriyle konuşarak sarı boyalı binanın önüne gelmişlerdi. Meclisin oturma salonu bu binanın alt katında bulunuyordu. Aslında bu salon Sir Kingrel adlı dul bir bayanın işlettiği birahane ve dans lokaliydi ama belli günlerde meclis üyesi bayların hizmetine sunuluyordu. Sağ tarafında lokanta kısmının bulunduğu, yemek ve bira kokusunun her tarafa yayıldığı taş döşemeli dar bir koridordan geçilerek sol taraftan yeşil boyalı ahşap bir kapıdan içeriye giriliyordu. Kapının ne tokmağı vardı ne de kilidi. O kadar dar ve alçaktı ki arkasında kocaman bir salonun olduğunu kimse düşünemezdi. Salonun içi soğuktu ve duvarları bütünüyle çıplaktı. Beyaz tavanı, beyaz boyalı duvarları ve dışarıya doğru fırlamış çatı kirişleriyle bir samanlığı andırıyordu. Oldukça yüksek üç penceresinin haç biçimindeki çerçeveleri yeşil boyalıydı ve perdesi yoktu. Pencerelerin tam karşısında yarım daire şeklinde yukarıya doğru basamak basamak yükselen oturma yerleri vardı. Ve en öne konulmuş sözcüler ve senato üyeleri için ayrılmış masanın üstünde büyük bir çıngırak, evrak dosyaları ve her türlü kırtasiye malzemeleri vardı. Kapının karşısındaki duvarda palto ve şapkaların asıldığı birçok askılık vardı. Konsül ve yol arkadaşı Goş, dar kapıdan geçip arka arkaya salona girince büyük bir gürültüyle karşılaştılar. Belli ki gelenlerin sonuncusuydular. Salon, kimileri ellerini ceplerine sokmuş, kimileri elleri arkasında, kimilerinin ise elleri havada, birbirleriyle ateşli ateşli tartışan üyelerle doluydu. Meclisin 120 üyesinden 100'ünün geldiği anlaşılıyordu. Kırsal bölge milletvekillerinin bir kısmı bu koşullar altında evde kalmayı yeğlemişlerdi. Hemen girişte küçük bir kalabalık vardı. Önemsiz 2 ya da 3 iş adamı, bir lise öğretmeni, yetim babası diye bilinen Bay Minderman ve kentin çok sevilen berberi Bay Wenzel. Siyah bıyıklı, ufak tefek ama gücü kuvveti yerinde ve zeki olduğu yüzünden anlaşılan Bay Wenzel, kırmızı elleriyle daha bu sabah konsülü tıraş etmişti. Ama burada onunla eşit haklara sahipti. Bay Wenzel seçkin çevrelerin berberiydi. Mollendorfları, Lancastları, Budenbrokları ve Överdikler gibi saygın kişileri tıraş ediyordu yalnızca. Şehirle ilgili konulardaki engin bilgisi, cana yakınlığı, becerikliliği ve her türlü buyruk altında bile kendine olan güveni sayesinde meclis üyeliğine seçilmişti. Heyecanla ve ciddi ciddi bakışlarıyla koruyucusuna dönerek ''En son haberleri öğrendiniz mi Bay Konsül?'' dedi. ''Nedir bunlar sevgili Wenzel?'' ''Daha bu sabah bunların olacağını kimse bilemezdi. Bay Konsül beni bağışlasınlar, en son haber mi? Belediye önünde ve pazar yerinde toplanan halk dağılmak istemiyor. Buraya gelip meclis üyelerinin gözünü korkutmak istiyorlar. Söylendiğine göre gazetenin yazı işleri müdürü Rupsam onları kışkırtmış. Konsül, tanrım olur şey değil dedi. Ve ön taraftaki kalabalığın arasından ite kaka ilerleyerek kayınpederinin sohbet ettiği Senatör Doktor Lancas ve James Mollendorf'un bulunduğu salonun ortasına kadar geldi. Onların ellerini sıkarken duyduklarım doğru mu baylar diye sordu. Toplantı salonu bu haberle çalkalanıyordu. İsyancılar gerçekten de buraya doğru geliyordu. Sesleri duyulmaya başlamıştı bile. Lebrecht Kröger soğuk ve nefret eden bir tavırla alçaklar dedi. Buraya özel arabasıyla gelmişti. Bir zamanların şövalye ruhlu bu seçkin beyefendisi mevcut koşullar altında 80 yıllık ömrünün yükü altında çökmeye başlamıştı. Ama bugün yine de dimdik duruyordu. Gözleri yarı kapalıydı. Ağzının iki yanından hafifçe aşağıya doğru sarkan ince ve beyaz bıyıklarıyla küçümseyen bir ifadeyle bakıyordu. Siyah kadife yeleğinin sedef düğmeleri iki sıra halinde parıldıyordu. Bu grubun biraz ötesinde kızıl sakalı biraz kırlaşmış, tıknaz ve göbekli bir bay, Heinrich Hagenstrom duruyordu. Ceketinin düğmelerini açmıştı ve mavi ekose yeleğinin üstünde kalın bir saat zinciri sallanıyordu. İş ortağı Bay Strunk'la birlikte ayakta duruyordu ve konsul Budenbrock'u selamlamadı. Biraz daha ötede varlıklı biri gibi görünen manifaturacı Bentien, çevresini saran büyükçe bir kalabalığa vitrininin nasıl kırıldığını anlatıyordu. Baylar, önce bir tuğla, hatta yarım tuğla ve arkasından şangır diye bir gürültü. Tuğla parçası bir top yeşil kumaşın üstüne düştü. Ayak takımı. Artık gerisi devletin işi. Salonun bir köşesinde Glockengierstrasse'de oturan Bay Stuhun sesi duyuluyordu. Yün gömleğinin üstüne siyah bir ceket giymiş, bir tartışmaya katılıyor ve öfkeyle şunu tekrarlıyordu hep. Görülmemiş bir alçaklık. Alçaklık sözcüğünü yanlış söylüyordu. Johan Buddenbrock biraz daha ilerleyerek eski dostu C.F. Köpen'i ve onun rakibi Konsül Kistenmaker'ı selamladıktan sonra Dr. Grabow'un elini sıktı ve itfaiye müdürü Gieseke, yapı işleri şefi Vogt, Senatör Lankals'ın erkek kardeşi ve meclis sözcüsü Dr. Lankals'la ve tüccarlarla, öğretmenlerle ve avukatlarla birkaç laf etti. Oturum henüz başlamıştı ama tartışmalar çok hareketliydi. Halkı kışkırttığı söylenen bu alçak herife, gazetenin yazı işleri müdürü Rüpsam'a salondakilerin hepsi lanet okuyordu. Peki ama burada toplanmaların amacı neydi? Temsilciler Meclisi'nin sınıf ayrımına dayalı seçim ilkesini korumak ya da herkese eşit seçim hakkı tanımak için toplanmışlardı. Senato ikinci konuyla ilgili isteğini daha önce bildirmişti. Öyleyse halk ne istiyordu? Bütün istedikleri meclis üyelerinin gırtlağına sarılmaktı. Milletvekilleri böylesine kötü bir duruma hiç düşmemişlerdi. Bütün üyeler konuyla ilgili görüşlerini öğrenmek için senato komiserlerinin çevresini sardılar. Belediye başkanı Overdick'in nasıl davranacağını öğrenmek için Konsul Buddenbrock'un çevresini de sardılar. Çünkü Konsul Buddenbrock belediye başkanının akrabasıydı. Ve Konsul Justus Kröger'in kayınbirader olan Bay Overdick, senato başkanı olduğundan beri Buddenbrock'ların kamuoyundaki itibarları büyük ölçüde artmıştı. Dışarıdan birden büyük bir gürültü duyuldu. İhtilal toplantı salonunun pencerelerinin altına kadar gelmişti. Ateşli ateşli görüşlerini açıklayan üyeler bir anda sustular. Korkudan dehşete kapılan milletvekilleri ellerini karınlarının üstüne kavuşturup sessizce birbirlerinin yüzlerine ya da pencerelere, arkasında yumrukların havaya kalktığı ve kulakları sağır eden çılgınca bağırışmaların havayı inlettiği pencerelere bakıyorlardı. Ama sonra hiç beklenmedik bir şey oldu. İhtilalciler kendi taşkınlıklarından korkmuş gibi dışarısı bir anda salonun içi gibi sessizleşiverdi. Bütün salona hakim olan bu derin sessizlik, Lebre Kröger'in oturduğu en alt sıraların arasından ağır ağır ve etkili bir şekilde yükselen bir sesle bozuldu. "Alçaklar!" Hemen arkasından salonun herhangi bir köşesinden boğuk ve öfkeli bir başka ses daha yükseldi. "Görülmemiş bir rezalet!" Daha sonra manifaturacı Bentien'in aceleci, titrek ve gizemli sesi toplantı salonunda yankılandı. "Sayın baylar, sayın baylar, beni dinleyin. Ben bu binayı çok iyi tanıyorum. Üst katta bir tavan arası penceresi var. Çocukken buradan geçen kedileri kovalardım. Oradan rahatça komşu dama tırmanabiliriz ve kendimizi güvence altına alabiliriz." Komisyoncu Goş dişlerini gıcırdatarak, "Böyle korkaklık bize yakışmaz," dedi. Ellerini kavuşturarak konuşma yaptığı masanın üzerine dayanmış, başını öne eğmiş ve ürkütücü bir bakışla gözlerini pencereye yöneltmişti. "Korkmak mı? Neden korkacakmışız Bay Goş? Aman tanrım, adamlar turla fırlatıyorlar, çıldıracağım." Bu sırada gürültü yeniden başladı dışarıda. Ama ilk başlardaki o şiddetli gürültünün yerini sessizce ve aralıksız devam eden, arada bir ilkeler ve vatandaşlık hakları gibi tek tük sloganların atıldığı ve yer yer ıslık seslerinin ve mırıldanarak yapılan neşeli konuşmaların yükseldiği bir uğultu almıştı. Meclis üyeleri büyük bir korku içinde kulak kabartıyorlardı. Başkan Bay Doktor Lankas bir süre sonra kısık bir sesle tüm meclis üyelerine seslenerek, "Sayın baylar," dedi, "eğer sizler de benim gibi düşünüyorsanız oturumu açmak istemiyorum. Ne dersiniz?" Bu anlamsız bir öneriydi ama yine de en küçük bir destek görmedi. "Birisi ne yararı olacak ki?" dedi. Bunu öyle bir kararlılıkla söyledi ki hiç kimsenin itiraz etmesine fırsat vermedi. Fal adında bir köylüydü ve Ritzera bölgesi Kleinstrasztaken kırsal bölgesini temsil ediyordu. Meclis oturumlarında bir kez olsun konuştuğunu anımsayan yoktu. Ama içinde bulunan şu durumda en basit kafaların görüşü bile büyük önem taşıyordu. Bay Fal hiç korkmadan ve kendinden emin bir politik içgüdüyle bütün meclisin görüşünü dile getirmişti. Bay Bentien büyük bir öfkeyle "Tanrı bizleri korusun," dedi. "Üst sıralarda oturanları caddeden görebilirler. Dikkatli olmalıyız. Adamlar tuğla fırlatıyorlar. İşte bakın." Şarap tüccarı Köpen çaresizlik içinde "Şu lanet olası kapı da öyle dar ki," diye haykırdı. "Dışarı çıkmak istesek birbirimizi ezeriz. Birbirimizi çiğneyip öldürürüz." Bay Stuhl boğuk bir sesle "Görülmemiş bir alçaklık," dedi. Başkan yeniden ve etkili bir şekilde "Sayın baylar," diye başladı. "Durumu yeniden değerlendirmenizi rica ediyorum. Bugünkü oturum raporunu 3 gün içinde eyalet senatosu başkanına sunmak zorundayım. Ayrıca metni bastırıp bütün kente dağıtmak da gerekiyor. Oturumun açılıp açılmaması konusunda oylama yapılmasını istiyorum. Ama başkanı destekleyen birkaç üyenin dışında gündeme geçilmesini isteyen kimse çıkmadı. Bu konuda oylama yapılmasının anlamsız olacağı anlaşılmıştı. Halkı kışkırtmamak gerekiyordu. Halkın ne istediğini kimse bilmiyordu. Şu ya da bu yönde alınacak bir karar durumu daha da içinden çıkılmaz bir hale getirebilirdi. Beklemeli ve telaşa kapılınmamalıydı. Meryem Ana Kilisesi'nin saati 4:30'u vurdu. 18. ayrımın sonu. Sayfa No. 169. Devamı 19. ayrımda.